Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Pek muhterem Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda Riyazu Salihin'den hadis-i şerifler okuyoruz. Bugün insanların arasını bulma konusuna geldik. Çok önemli konulardan birisi. Islah-ı zat-ı beyin, insanların arasını ıslah etmek, bulmak. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede şöyle buyuruyor: لَا خَيْرَ ف۪ي كَث۪يرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ. Onların gizli konuşmalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka vermeyi veya bir iyilik yapmayı yahut insanların arasını düzeltmeyi isteyenler böyle değildir. Demek ki insanların gizli gizli konuşmaları, kafa kafaya verip plan yapmaları, toplantılar yapmaları, Cenab-ı Hak hepsini duyuyor, biliyor zaten. Diyor ki insanların bu yaptıklarının çoğunda hayır yok. Ancak diyor şunları yapsalar, sadaka vermek, iyilik etmek, marufu emretmek, insanların aslını düzeltmek için böyle toplantılar yapsalar, bunlar diyor hariçtir, bunlar hayırlıdır. İnsanların bir araya gelmeleri, kafa kafaya verip gizlice konuşmaları, onlara geriden bakanlar üzerinde önemli ve faydalı işler yaptıkları zannını uyandırabilir. Çok önemli iş konuşuyorlar, toplantı yapıyorlar falan. Ayet-i kerimede haber verildiğine göre çoğu zaman durum hiç de böyle değildir. Dolayısıyla bu nevi dedikodu meclislerinde hiçbir hayır yoktur. Allah Teala gizlice yapılan toplantıların ve fısıldaşmaların faydalı olabilmesi için şu üç konu etrafında konuşulması gerektiğini ifade ediyor. Bir, insanları üzmeden, kırmadan, mahcup etmeden onlara nasıl yardım edeceklerini konuşmak. Zira bu konu herkesin duyacağı bir yerde konuşulsa, kendilerine yardım edilecek kimselerin izzeti nefisleri kırılabilir. Gizlice bunları konuşmak lazım. İki, Allah Teala'ya itaat etmeye ve onun yolunda yolunca gitmeye insanlara çağırırken, en geçerli davet metotlarının hangileri olduğuna dair sohbet etmek. Plan yapmak, toplantı yapmak. Bu nevi toplantıların gizli yapılmasında fayda vardır. Herkesin göreceği yerde yapılması halinde kendileriyle ilgilenilmesi düşünülen kimselerin zamanından önce duyarak karşı tavır alması söz konusu olabilir. Üçüncüsü, araları bozulmuş iki Müslümanı barıştırmanın çarelerini aramak veya eskiden olduğu gibi dost kalmalar için kendilerini ikna etmeye çalışmak. Bu maksatla yapılacak toplantının duyulması da iyi sonuç vermeyebilir. Bunları fısıldayarak gizlice konuşulabilir. Allah Teala'nın gizli yapılmasına izin verdiği toplantı konuları işte bunlardır. Böyle yüce hedeflere varmak için yapılan toplantılar hayırlı ve faydalıdır. Bu maksatların dışında gizli gizli toplanıp konuşmak makbul sayılmamıştır. Demek ki belki Cenab-ı Hak burada örnek veriyor. Üç hayırlı şeyi, bu tür hayırlı olacak şeyleri konuşmak lazım, onlara vakit ayırmak lazım. Onun dışında fesat için, insanlara zarar vermek için, farklı maksatlarla fısıldaşmak, toplanmak, gizli gizli konuşmak, bunlarda hayır yoktur diyor. Diğer ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: ve sulhu hayır. Sulh daha hayırlıdır. Nisa suresi 128. ayet-i kerime. Ayet-i kerimede söz edilen sulh, birbiriyle anlaşmazlığa düşen karı kocanın barışıp anlaşmasıdır. Zira anlaşma yollarını araştırmadan boşanmak Peygamber Efendimiz'in buyurduğu gibi Allah Teala'nın hiç hoşlanmadığı bir davranıştır. Ebgadul halal ilallah. Allah'ın en çok buğz ettiği helal. Helal ama buğz ediyor Cenab-ı Hak. Sevmiyor. Eşlerin birbiriyle iyi geçinmesi ve mutlu bir hayat sürmesi dargın durmaktan, huzursuz bir hayat sürmekten çok daha hayırlıdır. Onun için devamlı sulh yollarını araştırmak gerekiyor. Çünkü yuvadaki huzursuzluk orada yaşayan herkes üzerinde olumsuz etki yapar. Aile yuvasındaki huzur ve saadet insanların günlük hayatlarında daha neşeli ve dolayısıyla başarılı olmalarını sağlar. Ayet-i kerimedeki sulh tavsiyesini daha geniş manada ele alarak kavgasız ve yürültüsüz bir hayatın herkes için daha iyi ve hayırlı olduğunu söylemek de mümkündür. Sulh her zaman için daha hayırlıdır. İnsanlar arasında, devletler arasında savaşında, kavganında, belki mücadelenin de gerekli olduğu yerler vardır. Her şeyi yerinde yapmak ama olabildiğince sulhu sağlamaya çalışmak önemlidir. Peygamber Efendimiz de öyle yapmış. Birinci öncelik hep sulhle gitmek üzere gayret etmiş. 29 tane seferinden 16-17'sini sulhle bitirmiş. Sulh kabul etmeyen insanlar tabii çoğunlukla oluyor. Onlarla da savaşmış. Üçüncü ayet-i kerime Cenab-ı Hak فَتَّقُ اللّٰهَ وَاَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ Allah'tan korkunuz, aranızı düzeltiniz buyuruyor. Müslümanların vazifesi yeryüzünde sulh ve barışı gerçekleştirmek, en mükemmel toplumun İslam toplumu olduğunu canlı örneklerle ispat etmektir. Bu da din kardeşlerini sevmek ve onlarla birlik ve beraberlik içinde yaşamakla mümkündür. Ahenkli bir toplum hayatı kurmadan Allah Teala'ya karşı görevlerin kusursuz bir şekilde yapılması da mümkün değildir. Müslümanlar Cenab-ı Hakk'ın kendilerine lütfettiği sayısız nimetleri bir bir hatırlamalıdır. Bu lütufların en başında Müslüman olmak ve bir İslam toplumunda yaşamak gelir. Bu nimeti görmezden gelmek, sulh ve huzur içinde yaşamak yerine kavga ve anlaşmazlık yolunu seçmek bir mümine yakışmaz. Böyle bir davranış ancak nankörlerden ve Allah'tan korkmayanlardan beklenebilir. Müslümana yakışan davranış Allah'ın gazabına yol açacak böyle hallerden uzak durmak ve din kardeşleriyle huzur içinde yaşamaktır. Birbirine küsüp darılan kardeşlerin arasını bulmak, bu da yine onların vazifeleri arasındadır. Hem kendisi sulh içinde yaşayacak hem de arası bozulan insanları sulh edecek. Dördüncü ayet-i kerime اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ Müminler kardeştir, öyleyse kardeşlerinizin arasını ıslah edin, bulun. Bir önceki ayetin açıklamasında ifade edildiği üzere Allah Teala müminleri belli bir gaye için yaratmış ve o hedefi birlikte gerçekleştirsinler diye onları kardeş yapmıştır. Birbirine darılan fertler veya toplumlar o ulvi hedefe varamazlar. Bu durum karşısında diğer müminlerin yapacağı tek şey birbirine darılan müminlere kardeş olduklarını hatırlatmak ve aralarını bulmaya çalışmaktır. Çoğu hadis-i şerifte, pek çok hadis-i şerifte müminlerin birbirine olan yakınlığı, kardeşliği, birbirine sahip çıkma ve birbirini koruma gereği üzerinde durulmaktadır. Bütün bu hadisler müminlerin birbirine kenetlenmesi ve sevgiyle bağlanması mecburiyetini ortaya koymaktadır. Yani ayet-i kerimelerde görüyoruz ıslahı, insanların arasında ıslah etmenin önemini, hadislerde de görüyoruz. Şimdi birkaç hadis daha bu konuda okuyalım inşallah. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. İnsanın her bir eklemi için her Allah'ın günü bir sadaka vermek gerekir. Üzerimizdeki nimetleri düşündüğümüzde hakikaten ne kadar çok şükretmemiz gerektiğini anlarız. Mesela bir açıdan baktığımızda diyor, vücudumuzdaki eklemleri düşündüğümüzde her bir eklem için her sabah şükür olarak Allah için bir sadaka vermek gerekir. Bunun da yolunu Allah Teala kolaylaştırmış. İki kişinin arasını bulman, haklarında adaletle hükmetmen bir sadakadır. İki kişinin arasını bulmak için gayret ettiysen, bu da bir sadakadır, bir eklemin hakkını vermiş oluyorsun. Bir kimseye bineğine binerken yardımcı olman veya yükünü hayvana yüklemesine yardım etmen de bir sadakadır. İnsana yardım. Güzel bir söz söylemek sadakadır. Güzel söz söylemek, hayırlı konuşmak, evladına, ailene, çoluk çocuğuna, komşularına, arkadaşlarına, iş arkadaşlarına bir sadakadır. Namaza giderken attığın her adıma bir sadaka sevabı vardır. Ezan okunduğu zaman, işte sabah namazına gitmek, öğlen namaza gitmek, her adım için bir sadaka. Zaten namaza gidip gelirken onun şükrünü eda etmiş, bütün eklemlerini şükrünü eda etmiş olursun. Gelip geçenleri rahatsız eden bir şeyi yoldan alıp atman bir sadakadır. Allah Teala ne kadar lütuf sahibi, bu kadar küçük ufak tefek şeylere bile her şeyi bizim için sevap olarak, sadaka olarak yazıyor ve bize verdiği nimetlere bir şükür olarak kabul ediyor, karşılık olarak kabul ediyor. O da bir ayrı bir lütufu Cenab-ı Hakk'ın. Yani sermayeyi veren de Allah Teala, onu satın alıp kar üzerine kar veren de Allah Teala. Her şey Allah'a ait. Bize düşen sadece Allah'a itaat etmek, onun yolunda yürümeye azmetmek, irademizi onun yoluna doğru kullanmak. Allah Teala insanı mükemmel şekilde yaratmıştır. Bu mükemmelliği mafsal da dediğimiz eklemlerde görmek mümkündür. Mafsal diyoruz, eklemler. İnsanın eklemlerde kasları, kemikleri, her şeyi mükemmel. Eklemler de aynı şekilde. Bunun üzerine inceleyenler hakikaten, yani şimdi makinelerde böyle eklem kullanılıyor ama insandaki o eklemi aynen kullanamıyorlar. Çünkü aşınıyor, yıpranıyor. İnsanın eklemleri bütün teknolojilerin üzerinde. Eklemler sayesinde insan her türlü hareketi kolayca yapabiliyor. Tutar kaldırır, alır götürür, yatar kalkar, eğilir doğrulur. Bütün bunlar insanın eklemleriyle yaptığı şeyler. Yaşlılıkla birlikte hareketlerin azalması, eklem yerlerinde kireçlenme başlaması sonucu insanların ne büyük sıkıntılar çektiği bilinmektedir. Eklemlerin iyi çalışmasının büyük bir nimet olduğu o zaman daha iyi anlaşılmaktadır. Eklem sıkıntısı başladığı zaman, sağlıklı olduğu zamanlar bunun ne büyük nimetmiş, o zaman şükrünü eda edememişiz diye insan anlar. İnsanoğlunun kendisine verilen her nimet için sayısız şükür borcu vardır. Şükrün en makbulü verilen nimetin cinsiyle yapılanıdır. Peygamber Efendimiz kemiklerimizi eklem şeklinde yarattığı için bir eklemden dolayı Allah'a şükür borçlu olduğumuzu belirtiyor ve bu şükrün her eklem için her gün bir sadaka vermekle ödenebileceğini ifade ediyor. Diğer bir ifadeyle eklemlerimizi Cenab-ı Hakk'ın ve onun kullarının hizmetinde kullanmakla vazifemizi yerine getirebileceğimizi bizlere haber veriyor. Bu bizim aynı zamanda görevimiz. Allah'ın verdiği nimetleri Cenab-ı Hakk'ın istediği şekilde kullanmak. Hadisimizde 5 sadaka şeklinden bahsediliyor. Çok önemli. Her biri çok önemli. Birinci sadaka birbirine küsen iki kişinin arasını bulmak ve bu esnada onlar hakkında adaletli davranmak. İnsanlar arasındaki anlaşmazlığın çeşitli sebepleri vardır. Bir menfaatin zedelenmesi veya bir davranışın yanlış anlaşılması çoğu zaman dargınlığa yol açar. Araları bozan kimselerin yakınlarına bu durumlarda önemli bir vazife düşer. Derhal onlarla temasa geçerek anlaşmazlığa yol açan sebepleri bulmak, daha sonra da iki tarafın düşünce tarzlarını ve kaprislerine dikkate alarak barışmalarını sağlamak. Onları yeniden kaynaştırırken son derece anlayışlı ve adil davranmak, küsüp darılma bahanelerini azaltmak gerekir. Bunun için de herkese hatasını uygun ifadelerle söylemek icap edebilir. Birinci sadaka şekli bu. Allah'a şükrümüzün bir ifadesi olarak Allah'ın kulları arasında iyilik elçisi olabilirsek, onları barıştırabilirsek, onların arasını ıslah edebilirsek, dargınları barıştırabilirsek bu büyük bir ibadet oluyor. İkinci sadaka şekli rahatsızlığı sebebiyle otomobiline, atına veya eşeğine binemeyen kimselere yardımcı olmak veya merdivene çıkamayan, apartmanın merdivenine çıkamayan insanlara yardımcı olmak. Eşyasını arabaya yükleyivermek veya dairesine çıkarıvermek. Bir şekilde insanlara yardım etmek. Yolun karşısına geçemeyenin elinden tutup karşıya geçirivermek. Yani insana yardım olsun da nasıl olursa olsun. Üçüncü sadaka şekli insanlara güzel söz söylemek. Yani her devamlı insan ruhu güzel olduğu zaman, düşünceleri güzel olduğu zaman sözleri ve hareketler de ona göre güzel olur. Ama içinde bir sıkıntı varsa, kalbi huzursuzsa, bir türlü itminen bulamamışsa, kendi içinde kavgalıysa, işte Allah'a itaat etmediği için huzursuz, nefsin peşinde gittiği için aldanmış, sıkıntılıysa, bu sıkıntısı dışa da yansır, konuşmasına, davranışlarına. İnsan olumsuz konuşur, beddua eder. Halbuki Allah'a itaat eden huzurlu, mutmain insan devamlı güzel bakar olaylara ve konuştuğu zaman da güzel konuşur. Güzel konuşmak, insanlara ümit vermek, sevindirmek, insanları hürmet etmek, saygı göstermek, bütün bunlar da sadaka sevabı kazandırıyor insana. Dördüncü sadaka namaza yürüyerek gidip gelmek. Bu da çok önemli hakikaten. Çok da kazançlı. Namaza gidip gelirken attığın her adım bir sadaka. 360 eklemin varsa 360 adım sonra şükretmiş oluyorsun bütün eklemlerine. Tabii ki Diğer nimetler de var Allah'ın. Allah'ın nimetlerine şükrünü biz eda edemeyiz. Ama Cenab-ı Hak lütfundan bizim azımızı çok kabul ettiği için etmiş gibi oluyoruz. İşte bir adım atmaya mesela bir eklemin şükrü olarak kabul ediyor Cenab-ı Hak. Halbuki bir adım atmak nedir? İnsana bir eklem vermek, bir eklem lütfetmek ne kadar büyük nimettir. Arada büyük fark var ama Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla o adım atmayı buna şükür olarak kabul ediyor Cenab-ı Hak. Bu esnada atılacak her bir adıma Allah Teala sadaka sevabı vereceğini ifade ediyor hadis-i şerifler vasıtasıyla. Beşinci sadaka türü de gelip geçenleri rahatsız edecek şeyleri yoldan kaldırmaktır. Yolda bir taş olabilir, ağaç olabilir, bir eşya olabilir. İnsanları rahatsız edecek şeyleri yoldan kaldırmak. Bu da basit bir şey ama çok önemli bir şey. Bu hadis-i şerifler hakikaten bir Müslümanı böyle gergef gergef dokuyarak onun ahlakını güzelleştiriyor, edebini güzelleştiriyor. Onu kamil insan seviyesine doğru yükseltiyor. Bakın şurada 5 madde. Bu 5 madde insan özümsese, kendisine onları uygulasa, Efendimizin sünnetidir bunlar, Efendimizin tavsiyesidir, bunlar bize sevap kazandırıyor diye ne kadar güzel bir mesafe almış olur, ne kadar ahlakını güzelleştirmiş olur. Diğer hadis-i şeriflerde böyle uyguladıkça insan İslam'ın örnek şahsiyetlerinden örnek bir Müslüman şahsiyet haline gelir, güzel ahlaklı bir insan olur. Yolda yürüyen insanlara veya vasıtalara zarar veren, onları sıkıntıya sokan her şey, mesela bir taş, bir odun parçası, trafiğin aksamasına sebep olacak hatalı bir davranış, yaya kaldırıma park edilen bir otomobil, insanlara sıkıntı veren şeylerden bir kısmıdır. Yaya kaldırımından başka bir park yeri bulamadığı halde insanlara sıkıntı vermemek düşüncesiyle otomobilini daha uzak yere götürüp park eden kimse, bu iyi niyetinin karşılığını Cenab-ı Hak'tan mutlaka alacaktır. İnsanlar bazı yerde işler oluyor. Uzak yerden yürümek işine gelmediği için tam işinin olduğu yere arabasını bırakmak istiyor. O da uygun olmuyor, yolu daraltıyor, insanlara sıkıntı veriyor. Halbuki ben insanlara sıkıntı vermektense, vebal yüklenmektense biraz uzağa giderim veya arka sokağa arabamı park ederim, İnsanlara yine de eziyet vermem diye düşünerek insan biraz uzağa gitse diyor, attığı her adımına sevap alır. Bu iyi niyet sebebiyle bir ibadet yapmış olur. Akşam park ederken de mesela insan evime yakın olsun diye uygunsuz bir yere park ediyor. İnsanların yolunu daraltıyor, dönüşünü zorlaştırıyor. Halbuki insanın spora da ihtiyacı var. Biraz uzak bir yere arabanı park et, biraz da yürüyüş yap. Yürü, böylece hem sevap kazan hem vebalden kurtar. Bu davranışı küçümsememek gerekir. İmanın 60 veya 70 küsur şubeden meydana geldiğini söyleyen Resulullah Efendimiz, insanlara sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmayı imanın bir şubesi olarak kabul etmiştir. Yani basit bir şey değil, imanın bir bölümüdür bu. O kadar önemlidir yani. Demek oluyor ki insanın iyi niyete bağlı yaptığı her hareket bir sadaka sayılmakta ve karşılığı ödenmektedir. Başka bir hadis-i şerifte her eklem için verilecek sadakaları sayarken Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Yine bir güzel söze geldik. Efendimizin mübarek ağzından çıkan çok güzel bir söz. Her kelimesi çok değerli bir söz. Bunu dinleyelim ve tatbik edelim inşallah. Sübhanallah demek bir sadakadır. Efendimiz böyle buyuruyor. Sübhanallah demek bir sadakadır. Elhamdülillah demek bir sadakadır. La ilahe illallah demek bir sadakadır. Allahu Ekber demek bir sadakadır. İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak bir sadakadır. İnsanın kılacağı iki rekat kuşluk namazı ise bütün bunlara bedeldir. Yani bütün eklemlerin şükrünü eda etmiş olur insan sabah kalkıp iki rekat kuşluk namazı kıldığında. Demek ki bakın iyilik yolları, sadaka yolları, sevap kazanma yolları o kadar çok ki insan durduğu yerde diliyle Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber diye bunları kazanabileceği gibi dışarı çıktığında bir başka bir insana yardım ederek, ondan sonra yoldan eziyet veren şeyi kaldırarak, güzel söz söyleyerek, yine namaza gidip gelerek, namaza doğru adım atarak, insanların arasını bularak, ve daha Efendimizin saydığı hadis-i şerifte göreceğimiz başka yollarla insan çok sevap kazanabilir. Daha başka rivayetlerde namaz kılmak, oruç tutmak, hac etmek, karşılaştığı kimselere selam vermek. Esselam, Allah'ın selam ismini o insanın üzerine okuyarak ona dua etmek. Yol sorana yol göstermek. Tükürük ve balgamı ortadan kaldırmak. Yani yolda insanın rahatsız eden görüntüler, manzaraları ortadan kaldırmak. Hatta eşiyle beraber olmak bile sadaka sayılmıştır. Helal olduğu için. İnsanlar çünkü harama koşuyorlar. Haramı terk edip de helale yöneldiği için ona da Allah iyilik sevabı, sadaka sevabı veriyor. İyilik yapmayanın kötülük yapmamaya çalışması da bir sadakadır. Yani iyilik yapamıyorum ben, hiçbir şey elimden gelmiyor. Bu kadar acizim, o zaman bari kötülük yapma, o da bir sadaka. Demek oluyor ki insan Allah'a olan şükür borcunu başlıca iki yolla öder. Biri onun emrettiği vazifeleri yani farzları yaparak, yasakladığı şeyden yani haramlardan kaçarak şükretmektir. Böyle şükredebilir. Diğeri de onun beğenip takdir ettiğinden emin olduğumuz nafile ibadetleri ve güzel davranışları yaparak kulluğumuzu göstermektir. Farzlar, nafileler. Bu hadisten ne öğrendik? Bir, Allah Teala'nın lütfettiği her ekleme karşılık insanın ona her gün bir şükür, bir sadaka borcu vardır. Vücutta 360 eklem olduğuna göre her gün 360 sadaka verilmesi gerekir. 360 sadaka, ne kadar çok. Ama bu sayılanları düşündüğümüzde kolayca insan bunu ödeyebilir. Bir vakit namaza gidip gelirse ödemiş olur. İki, insanların arasını bulmak bir sadakadır. Peki o zaman bir vakit namaza gittim geldim, ben şükür borcumu ödedim artık yeter mi demek lazım? Hayır, akıllı bir insan ya ben peygamberimizin buyurduğu gibi şükreden bir kul olmayayım mı diye, hiç günah olmadığı halde daha çok ibadet etmek, Allah'a daha çok yaklaşmak, daha çok sevap kazanmak istiyor. Onun için bir vakitte borcunu öderse insan, diğer beş vakitte de koşup sevaplarımı artırayım, Allah'ın rızasını daha çok kazanayım, Rabbim beni daha çok sevsin, benden daha çok razı olsun diye gayret eder. İnsanların arasını bulmak bir sadakadır. Bineğine binemeyen veya yükünü yüklemekte ve taşımakta zorlanan kimselere yardımcı olmak bir sadakadır. Söylenen güzel sözler birer sadakadır. Cemaatle namaz kılmak üzere camiye giderken atılan her adıma bir sadaka sevabı verilecektir. 6. İnsanları rahatsız eden şeyleri yoldan kaldırmak sadakadır. Yani bu hadiste sayılanlar bunlar. Diğer hadiste de sayılanlar da sayısı yok, sınırı yok. Yani hakikaten Allah Teala bize sevap kazanma yollarını çoğaltmış kıymeti dinleyenler. Bir rivayet nakledelim. Ebu Sahr Humeyd bin Ziyad der ki, bir gün Muhammed bin Ka'b el-Kuraziye bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının fikir ayrılıklarından haber verebilir misin dedim. Bu sözümle ashab-ı kiram arasına çıkan fitneleri kastediyordum. Yani ashab-ı kiram da bak ayrılığa düşmüş, birbirleriyle çekişmişler. Demek ki onlar da hata yapabiliyormuş ki böyle sahabede bir hata arama hevesi vardır bazı insanlarda. Ta eskiden beri demek ki tarih boyunca olmuş, şimdiki insanlarda da var. O da şu cevabı veriyor. Muhammed bin Ka'b el-Kurazi tabiinin büyük alimlerinden. Allah Teala Nebi Ekrem Efendimizin ashabının hepsini de mağfiret eyledi. Ve kitabında onların güzel işler yapanlarına da hata edenlerine de hepsine birden cenneti vacip kıldı. Sona bak sen. Allah Teala buyuruyor ki ben bunları affettim, cennete koydum diyor. Sen hala o insanları tenkit etmeye çalışıyorsun. Ben kitabının neresinde onlara cenneti vacip kıl diye sordum. Şaşırdım diyor. O Subhanallah, sen Cenab-ı Hakk'ın şu sözünü okumuyor musun dedi. Ve Tevbe suresi 100. ayet-i kerime okudu. İslam dinine girme hususunda öne geçen ilk muhacirler ve ensar ile onlara güzellikle tabi olanlar var ya, işte Allah onlardan razı olmuştur. Radiyallahu anhum. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Ve radû anh. Allah onlara içinde ebedi kalacakları zemininden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük kurtuluştur. Bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Peygamber Efendimizin bütün ashabına cenneti ve rızasını vacip kıldı. Tabiine de ashaba koşmadığı bir şartı koştu dedi. Tabiine neyi şart koştu dedim. Şu cevap verdi. Ashab-ı kirama ihsan üzere tabi olmalarını şart koştu. Allah ashab-ı kiramı affettiğini söylüyor. Tabiine de şartla affediyor. onlar da ashaba güzellikle uyarlarsa, ihsan üzere ashaba tabi olurlarsa, onlar da affedilir. Ashabın güzel ve hayırlı işlerine tabi olup örnek alacaklar, böyle olmayan davranışlarını bırakacaklar. Yani ashab-ı kiram da insandır, hatalar olabilir. Ama onların fedakarlıkları büyük olduğu için, ilk nesil oldukları için, büyük sıkıntılar çektikleri için onlara ayrı bir muamele ediyor Cenab-ı Hak. Onları affettiğini, onlardan razı olduğunu söylüyor. Daha sonra gelenlerde diyor ki, siz ashab-ı kirama güzellikle tabi olun, güzel işlerine uyun, hatalı, eksik işleri varsa onları görmezden geliverin, onlar için istiğfar edin diyor Cenab-ı Hak. Onlar hakkında kötü söz söylemeyecek, yaptıklarını tenkit etmeyecekler. Bu da bir açıklama kısmı. Bunu bu cevap verince diyor, vallahi sanki bu ayet-i kerimeyi daha evvel hiç okumamış gibiydim. Muhammed bin Ka'b radıyallahu anh bana okuyuncaya kadar da bu ayetin manasını anlayamamıştım. Diyor, sahabe-i kiramın faziletiyle ilgili önemli bir ayet-i kerime. Çok ayet-i kerime var. Birisi de Tevbe suresi 100. ayet-i kerime. Bugünkü programımızın da sonuna geldik kıymetli dinleyenler. Yeni bir programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.